Lig Radyo frekanslarında gol yollarına hepiniz hoş geldiniz saygıdeğer dinleyenler. Bu akşam da saat 20'ye kadar ya da tekrarını dinliyorsanız dinlediğiniz saatin sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. Programın hemen başında sevgili Semih Durası bizlerle birlikte. Semih hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Semih, Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Yani hep klişedir işte, çok önemli işte, yok şampiyonunu belirler vesaire, ama bu sene hani hakikaten öyle bir lig yaşanıyor ki bir nevi playoff maçları gibi olacak bu iki takımın arasında oynanacak karşılaşmalar. Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Çok şeyim değildir, huyum değildir ama hakemle başlayalım, çünkü hakikaten hakemlerin ciddi tartışıldığı bir dönemde Arda Kardeşler derbiye atandı. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Bence hakemin önceliği maçı sakinleştirmek, kontrol altına almak olacaktır. Bundan dolayı maçın ilk bölümlerinde fazla sayıda kart verebilir ama genellikle daha sakin oynatmaya çalışan, avantajı pek bırakacağını düşünmeyen bir performans görebiliriz. Yani bazen gergin hakemlerin ve gergin maçların beraberliğe daha yatkın olduğunu görüyoruz. Arda Kardeşler ilk yerden daha sakinleştirme yönelik bir tutum olacağını söyleyebiliriz.
Peki sevgili Semih Durası bizlerle birlikte. Semih, tribünlere gelelim. Yani ben tribünler konusunda benim fikrim 80'li, 90'lı hatta 2000'lerin başına göre çok daha müşteri seyircinin olduğu bir dönemdeyiz. Herkes son yarım saat kala geliyor ve sosyalleşip geliyor. Tribünler eskisi kadar etkin mi sence maçlara?
Etkin değil. Hatta şöyle bir şey de okudum. Geçmiş yıllarda tribünlerin derbi özel koreografi yaptığını çok görürdük. Bu sezon Ali Koç'un isteğiyle bir koreografi yapılmayacağı şeklinde konuşmalar da duydum. Yani bu maça özel bir çalışma yapmayabilir Fenerbahçe. Çünkü bunu yaptığı zaman çok iyi sonuç alamayacağı yönünde bir düşünce oluşmuş durumda Fenerbahçe'de. Yani taraftarın etkisi azaldı ve son 6 yılda iç sahada Fenerbahçe sadece bir kere kazandı Galatasaray'a karşı. Ve son Beşiktaş maçını hatırlarsak Hasan Arat'ın seçildiği ilk maçta gösterişli bir taraftar vardı. Ama oyun anlamında her şey Fenerbahçe'ye ne olduğu bir karşılaşmaydı. Yani taraftarın etkisinin eskiye göre artık çok azaldığını söyleyebiliriz.
Sevgili Semih Durası bizlerle birlikte. Semih, Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de tabii ki Fred'in yokluğu çok derin bir yokluk. Öncelikle orada ne bekliyorsun? Yani İsmail Crespo ile herkesin tahmin ettiği gibi başlar mı hocam?
Evet, öyle başlayacaktır. Bu üçlünün birlikte oynadığı, İsmail Crespo, Şimask orta sahasının birlikte olduğu tek maç var ligde. Bu da Karagümrük maçıydı. O maçta Fenerbahçe ilk golü görmüş ve çok zorlanmıştı. Eğer Fred yoksa işin defansif kısmında Beka ve Cikü'yü beklersiniz. Ama Beka'da olmayacağından dolayı Fenerbahçe'nin savunması da çok zorlanacak. Yani oyun kurarken Fred'in takıma kattığı çok şey vardı. Son maç örnek verebiliriz mesela. Kayseri maçında Fred Cikü'nün olmamasından dolayı kendi oyunu değiştirdi. Daha fazla öne çıktı. Daha fazla şut pası attı. Çünkü bunu yapabilecek oyun gelişmişliği var Fred'de. Müthiş bir oyuncuydu. Yani o yokken Fenerbahçe'nin oyun dinlendirme, pas yapma, sakin kalma, top kontrolünü geliştirme ve hızlı hücum başlatma gibi noktalarda eksik kalması muhtemel. Burada Crespo'nun Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki müthiş oyunu oynaması gerekecek. Ama orada Jason Fernandez çıktıktan sonra bu kadar muhteşem bir Crespo. Buradaki ana faktör belki de kiminle eşleşeceği olacak. Yani eğer Crespo ile Kaan Ayhan eşleştirirse Okan Buruk, Crespo'nun performansı azalabilir. Crespo'nun mutlaka çok ekstra oynayıp boşa çıkıp oyun kurulumu yapılırken de destek vermesi gerekecek merkezde.
Yani burada İsmail'i savunmanın daha önünde Crespo'yu Fred rolünde göreceğiz diye düşünüyorsun sen. Yani Crespo'yu savunmanın önüne İsmail'i Fred rolüne koymaz gibi mi düşünüyorsun hoca?
Ya şöyle bir nokta var. Fenerbahçe pres konusunda ligin en iyi takımı durumunda. Baskıda çok iyiler, preste çok iyiler ve ligin en çok top çalan iki oyuncusu İsmail ve Şimanski. Bu iki nokta olduğundan dolayı onlar baskıya çıktığında Crespo'nun mutlaka açılan bölgeleri doldurması, alanları kapatması gerekecek. Bu yüzden Crespo'nun daha geride kalıp Fenerbahçe baskı yaparken merkezi kapatması, Fenerbahçe'deyken de defansa destek verip top çıkarmak için destek vermesi gerekecek. Yani bence maçın X faktörü Crespo'nun performansı olacak, hem topsuz oyunda hem de arkadaşların destek konusunda Crespo'nun inanılmaz bir performans ortaya koyması gerekecek.
Semih Durası ile birlikteyiz. Fenerbahçe'de bir diğer konu ki sen de belirttin. Yani ben bunu senle bu sezonun başından beri konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin o muhteşem oyunu diye adlandırabileceğimiz, ki yani orijinal 11'i öyle bir takım oldu hakikaten. Orada savunma ikilisi Beka ve Ciku öne çıkartması takımı, topun oyuna sokulurkenki hızı ve pas kalitesi anlamında yani çok üst düzey bir ikiliydi. Ve hani şöyle serzenişler duyuyordum ben, ya Beka değil de Ciku buradaki asıl adam diyorlardı, ama şeyi gördük, hani anakart gibi Beka'nın olmaması ne kadar etkilediğini gördük Fenerbahçe'nin. Şimdi geldik soru işaretine. Serdar Aziz Kayseri Spor maçındaki feci performansı olmasa bugün herhalde hiç tartışmadan Serdar Aziz Ciku diyecektik o ikiliyi, ama Serdar Aziz'in o performansı üzerine sence İsmail Kartal, ya Serdar Aziz ki kendisi de diyordu daha hazır değil o yüzden oynatmıyorum diyordu, Serdar Aziz de ısrar mı eder, yoksa orada Samet veya Jaden'dan birini mi tercih eder, sen hangisini tercih ederdin, İsmail Hoca hangisini tercih eder?
Yani öyle zor bir karar ki bu karar. Hangisini koyarsanız koyun, Serdar, Samet veya Osterwalde, üçü de gol yedirebilir oyuncular. Yani güven veren içlerinde çok az farklı belki de Serdar olabilir. Ama şöyle bir sorun da var. Fenerbahçe bundan kaynaklı da stoper ikilisinin ideal olmasından kaynaklı daha geride ikili merkezi oturtabilir, daha geride savunmayı çekebilir. Eğer Osterwalde olsa daha rahat öne çıkabilirdi Fenerbahçe. Ama Fred yok, oyun kurulum problemli. Bundan dolayı orada Serdar'ı kullanıp onun sertliğini kullanmaya çalışabilirler. Çünkü oyun bilgisi bu maçta en önemli konu olacak. Osterwalde gibi çok az stoper oynayan bir ismi, Icardi gibi hareketlenme uzmanı bir isim varken karşıda eşleşmeyi doğru yapmak gerekecek. Yani eğer geniş alanda savunma yapacaksa Fenerbahçe, defansöre çıkartacaksa, Osterwalde atletizm konusunda daha iyi olacaktır. Ama bu maçın oyun bilgisi, pozisyon bilgisi öne çıktığından dolayı Serdar'ı kullanmak daha mantıklı olacak. Yani Samet'i ben asla ilk 11'de koymazdım. Onun bu maçı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Serdar'ın da her an hata yapma ihtimali olduğundan dolayı çok dikkatli oynaması gerekecek. Yani bu üç oyuncu arasında Serdar'ı kullanmak daha mantıklı olacaktır. Ve oyun kurulumu konusunda çok rahatlatıyordu Beka ve Ciku Fenerbahçe'yi. Bundan dolayı biraz daha Fenerbahçe'nin kanatları da kayma ihtimali var. Yani burada kanat eşleşmeleri çok kritik gözüküyor. Özellikle Osay Samuel'in son dönemde biraz düşen performansı var. Onun mutlaka en iyilerden birini oynaması gerekecek.
Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Yani zaten omurga olarak baktığımızda Fenerbahçe omurgasında Beka ve Fred'in yokluğu, yani o omurgayı Dzeko, Szymański, Fred, İsmail, Beka ve Ciku diye adlandırırsak bunun 5'te 2'sinin yokluğu hakikaten %40 değil %60'lık bir eksiklik. Bu konuda sana katılıyorum. Galatasaray omurga, yani orta blokta Fenerbahçe'den çok üstün olacak bence bu karşılaşmada. Kanatlara gelirsek Osay Samuel İrfan Can ikilisinin karşısında Barış Alper'le Barış Alper Yılmaz'la bence Zaha olacak. Kritik bir eşleşme, çünkü ben Barış Alper'in X faktör olacağını düşünüyorum. Ya çok iyi oynar ya da eğer başa çıkamazsa sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum bir Galatasaray adına.
Evet, maçın hikayesinde kanatlar çok büyük bir rol oynayacak. Galatasaray'ın oyun kurulumunda özellikle sağ kanatta Boye'nin çok fark yarattığını görüyoruz. Ama bu maçta Boezie kanadına karşılık Ferdi Tadiç olacak. Karşınızda Ferdi ve Tadiç varsa, ki Fenerbahçe soldan ligin en çok atak yapan takımı durumunda, muhteşem uyuma sahipler. O kanatta Ferdi ve Tadiç varken Boye'nin bu kadar çok hücuma çıkma şansı olmayacaktır. Galatasaray zaten kanattan hücum yaparken Boye üstünden, bundan kaynaklı Ferdi ve Tadiç olduğundan dolayı biraz kanat hücumlarında zayıf kalacak. Yani Barış Alper Yılmaz'ın olağanüstü bir defansı ortaya koyması gerekecek. Hücuma çıkma şansı çok olmayacaktır. Çünkü karşıda da Osay Samuel var. Hücuma destek vermeye çok iyi olan bir isim var. Yani Barış Alper'in çok iyi defans yapması gerekecek. Ama son maçlarda ben iyi bir defans yaptığını düşünmüyorum. Rakip takımlar onun üstünden çok atak yapıyorlar ve bunlardan da sonuç almayı başarıyorlar. Yani biraz fazla övüldüğünü düşünüyorum Barış Alper'in. İşin defansif kısmında sol bekte, ama bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden maçın hikayesinde Fenerbahçe'nin ataklarını soldan geliştirmek, yani biraz daha sağa kaymasını normal karşılarım. Mesela bunu Kopenhag gösterdi. Normal şartlarda Kopenhag sol taraftan 3 kat daha fazla hücum yapan bir takımdı. Ama Barış Alper olduğu için tam tersini yaptılar ve oradan da sonuç bulmayı başardılar. Fenerbahçe de bunu yapabilir. Atakların Sonra final paslarını sağdan atıp Barış Alper üstüne atak geliştirip terse çevirebilir. Fenerbahçe'nin özellikle kanat etkinliğini çok iyi kullanması gerekecek ki bunda biraz daha Fenerbahçe lehine bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray burada işi çözmek için mutlaka merkezden Fred'in eksikliğini kullanıp sonuç bulmaya çalışacaktır.
Semih, tabii biz hep Barış Alper üzerinden okuyoruz basın olarak, medyada da, sosyal medyada da, ama hani Okan Buruk geçen sene özellikle derbileri çok iyi kurguladı. Kadıköy'deki derbiye imzasını atmıştı. Hani böyle bir Angelinho sürprizi de görebilir miyiz sence orada?
Ya görebiliriz. Sanırım iki maç hakkı kaldı. Bonservis almak istemiyor Galatasaray. Opsiyonu kullanmamak için de oynatmak da tercih etmiyorlar. Son 1-2 maçlık sanırım hak kaldı o bölgede. İşin defans kısmını düşünmek istiyorum. Yani bu noktada hem Angelinho hem de Barış Alper işin defans kısmında çok iyi değiller. Ama bir Angelinho sürpriz de görebiliriz. Yani çünkü bu oyuncu kötü bir oyuncu değil. Barış Alper Yılmaz'da çok daha iyi bir bek olduğunu söylemek gerek bile yok. Belki de bu maçta bir kapanış ya da son şans verme motivasyonu olabilir oyuncuya karşı. Bunu yapabilir Okan Buruk. Bir de gerçekten deplasmanları çok iyi olan bir Galatasaray var. Yani 8 deplasmanın %75'ini ilk gol attı Galatasaray. Deplasmanlara çok az gol görüyorlar. İşin defans kısmında daha iyi durumdalar. Son 8 maçta Fenerbahçe'ye göre çok daha az gol gördüler. Yani şunu düşünmek gerekiyor. Bu sezon Galatasaray'ın en rahat oynadığı maçlar rakip takımların üretim düşündüğü maçlardı. Manchester maçı, Bayern maçı, ligde üreten takımlara karşı olan maçlar hepsinde rakip takım eğer üretmek istiyorsa Galatasaray çok iyi sonuçlar almayı başardı. Yani Galatasaray'ın en çok zorlandığı takımlar kapanan ve kendi sahasında bekleyen takımlardı. Fenerbahçe bunun tam tersini yapacak, üretmek isteyecek, önde oynayacak ve ilk yarıda İstad en iyi işi yapıp ilk 15 dakikada gol bulmaya çalışacak. Bu anlamda Galatasaray'ın da aslında isteyeceği bir oyun şablonunu göreceğiz maçta.
Hemen şunu ekleyeyim. Sevgili Semih Turası ile birlikteyiz. Galatasaray aynı zamanda ön alan baskısını da Okan Buruk'la felsefe haline getirmiş bir takım. Az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda sıkıntı yaşıyor olması ve yaşatacak olması Galatasaray'ın sanıyorum Galatasaray için de çok büyük avantajlardan biri olacak. Yani Galatasaray belki o presin merkezini Fenerbahçe kalesinin dibinde değil ama biraz daha yuvarlığa doğru çekip orada yapacağı baskıyla ve pres tuzaklarıyla Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
Evet, bundan dolayı mutlaka ben Kenan Aktürkoğlu'nun 11 başlamasını ve forvet arkasında oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağ tarafta Zihi bekliyorum. Zaha ve Ziye beraber olmuyor. Beraber çok iyi oluyorlar ama Tete'yi Zaha birlikte iyi olmuyorlar çünkü bir tarafta çalım atabilen driplingçi bir oyuncu oluyor. Diğer tarafta ise daha teknik, pas uzmanı bir isim kullanmak daha doğru oluyor oyun şablonunda. O yüzden sağ tarafta Ziye, sol tarafta Zaha beklentim var. Icardi'de de en iyi anlaşan oyuncu Kerem olduğundan dolayı ve o pres konusunda Kerem'in en değerlisinden biri olmasından dolayı mutlaka Kerem'i başlatmak, 11'de kullanmak daha doğru olacaktır. Galatasaray'ın bu hücumdaki kolay gol bulmalardaki ya da kolay pozisyon bulmasındaki en büyük etken belki de Kerem'in yaptığı işler, yaptığı pres konusu. Yani mutlaka Kerem'le başlayıp oyunun ilerleyen bölümlerinde Mertens'in oyun aklından faydalanmak daha mantıklı olabilir. Hani eğer son bölümlere beraber girilirse burada biraz daha baskı Fenerbahçe'de olacaktır. Galatasaray'ın o şans geleceğini düşünüp son dakikalarda daha sakin kalmasını bekliyorum. Ama artık Süper Lig'de şampiyonluk bitip derbilerden geçerken mutlaka Fenerbahçe'nin son bölümlerde daha fazla galibiyet için saldırması gerekecek eğer beraberlikle gelirse.
Semih, tabii Icardi sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük forvetlerinden bir tanesi ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de senin de az önce bahsettiğin gibi boşalttığı alanlar, ki Kerem bu alanlardan çok faydalanan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de stoperleri Beka ve Ciko olmadığı için burada çok sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe'ye Icardi ve ancak Icardi'yi Karagümrük maçında bu bir süredir olduğu gibi fiziksel yetersiz gördük. Sence bu bir sonuçta bir derbi maçı. Bu maçlarda ekstra bir placebo etkisi de oluyor. O Karagümrük maçındaki Icardi'den farklı bir Icardi görür müyüz?
Tabii, kesinlikle görürüz. Icardi'nin damga vurmadığı büyük maç neredeyse yok. Öyle ki geçen sezonda ikonik Fenerbahçe derbisinde attıktan sonra golünü formasını çıkarmıştı. Farklı bir etki bırakmıştı. Mesela United deplasmanında Panenka beyazı atmış bir adamdan bahsediyoruz. Her ne kadar Karagümrük maçında isabetli şut atamasa bile derbiye farklı bir Icardi görebiliriz. Üstelik kendimi Icardi'nin yerine koyuyorum. En çok bunu hayal edebilirdim. İdeal bir Fenerbahçe savunma hattı yok. Serdar Aziz var karşımda ve Fred olmayacağından dolayı oyun kurmakta, pozisyon yaratırken doğru hareketlenmeleri yapmakta zorlanacak bir Fenerbahçe olacak. Karamak Türkoğlu'ndan dolayı da çok rahat top kapabilme ihtimali olacak.
Davinson Sanchez, Hakim Ziyech yok tabii Galatasaray'da, bu arada onu da söyleyelim.
Evet, yani Davinson
son dakika haberi olarak o geçilmişti. Onu da hani kaçırmayalım. Biz Ziyech üzerinden okuyoruz ama Galatasaray'da evet, Davinson'la Ziyech yok.
Evet, belki de bundan dolayı Tete'yi hoca kullanabilir ama Tete Zaha ikilisinin çok iyi olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya, maça göre ama her zaman bir farklılık yaptı Göz Okan Burun. Geçen sezon 3 yerli nasıl olacak derken 4 yerle başlanmıştı. Bu maçta farklı bir sürpriz de görebiliriz. Ya, belki de sol tarafta bekle Angelino'yu göreceğiz. Sağ açıkta Barış Alper'i göreceğiz. Her şey olabilir. Okan Buruk bu maçları çok farklı düşünüyor ve genelde iyi sonuç almayı başarıyor. Yani Icardi'nin mutlaka bu maçta etki bırakmasını bekliyorum. Fenerbahçe savunmasındaki bu eksikleri kullanmaya çalışacaktır. Performansı biraz düşük gözükse bile rakip takımdaki defans bu kadar zorlanırken oyuncu kontrolünde mutlaka Icardi kanatlardan gelecek şanslarla net gol şansı da bulabilir.
Tabii bu arada Tete'nin varlığı Galatasaray'ın hücumunda şu ana kadar bir katkı vermemiş olabilir ama savunma anlamında bence şeyi daha rahatlatan bir varlığı var Sacha Boey. Bilmiyorum, katılır mısın?
Evet, bence de öyle. Yani Sacha Boey'un önünde onu kullanmak da iyi bir seçenek olabilir. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Karşı tarafta hücum anlamında var eden iki isim varken, Ferdi ve Tadic varken, onları biraz daha geride baskılamak ya da Ferdi'yi çıkarmamak için bir oyun kurgulamak da mantıklı olabilir. Bundan dolayı onun üstüne gidebilecek belki de en iyi oyuncu Tete de olabilir. Galatasaray'ın belki de burada düşünmesi gereken şey daha fazla bekleyerek, daha fazla karşı ataktan üretim düşünerek oynaması olacak. O yüzden Tete'yi de hoca kullanabilir. Buradaki ana amaç da dediğim gibi Ferdi'yi çıkarmamak üzerine bir kurgu yapılabilir. Çünkü merkez hatlardan Galatasaray daha üstün durumda, kanatlardan Fenerbahçe daha üstün durumda. Bunu en iyi yapmaya çalışan takım sonuç almaya başaracak. Bir de işin diğer kısmı Fenerbahçe'nin akan oyundan ligin en çok gol bulan takım olması. Yani Galatasaray'ın o yerleşim hatalarında da bir problem görebiliriz. Davinson olmaması burada çok büyük bir problem yaratabilir. Çünkü daha sonra göre en büyük farkı oyun farkındalığı Davinson'un. Maçın her zaman içerisinde ve her zaman rakibi nasıl karşılayacağını çok iyi biliyor. Bundan dolayı Nelson'un bu sezon gösterdiği performans, alan kaybetmesi, oyuncu takibine zorlanması, Şeko gibi bir müthiş bir oyun zekası varken Fenerbahçe'li yeni olabilir.
Tabii Davinson Sanchez'in olmaması da aslında tam aynı şey olmasa da bir bekanın yokluğu etkisi yapıyor galiba Galatasaray'da, değil mi? Oyun kurulumu, kilit pas atmak ve savunma çizgisi açısından.
Tabii, kesinlikle öyle. Yani karşıda da çok zeki bir oyuncu var. Edince Ko'nun Nelson üstünlüğünü kurması çok muhtemel olacaktır. Burada eşleşmeler nasıl olacak bu dönemde? Yani Abdülkerim Bardakçı'yı muhtemelen Ceko ile eşleşir, fiziksel bir üstünü kurmaya çalışacaklar Galatasaray kısmında. Ama Ceko'nun da bu tip maçlarda kariyer boyunca oynadığını biliyoruz ve ne zaman neyin ne yapacağını çok iyi biliyor Ceko. Bu sezon Şimanski'nin bu kadar gol atmasında etken onun çok iyi bir servisçi olması, çok iyi bir alan mobilliği sahip olması ve çok dolaşmasından kaynaklıydı. Yani mutlaka Nelson'u bölgesinden çıkartıp oraya oyuncular sokmaya çalışacak Fenerbahçe. Bunu cephesinden yapmaya çalışacaklar. Ondan dolayı Kaan Ayhan'ın burada payı büyük olacak. Eğer Galatasaray gol görmeyecekse, her zaman verilen net şanslarda son müdahalenin ondan geldiğini görüyoruz. Yani Kaan Ayhan'ın maçı olabilir bu maç. Hem defansta pozisyon engelleme konusunda, hem Torre'yi rahatlatma konusunda, hem de Crespo'nun o X faktör olmasını engelleme konusunda Kaan Ayhan'ın maçı olabilir.
Tabii ki tek maçla çözülecek bir şey değil ama geçen sene Galatasaray burada kazanarak psikolojik üstünlüğü almıştı. Buna benzer bir yani galibiyet durumunda kazanana böyle bir üstünlük gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
Evet, kesin öyle. Yani bu iki takımın farklı olduğu bir lig görüyoruz. En çok gol atan iki takım, en az gol gören iki takım, en çok büyük şans yakalayan iki takım, en çok büyük şans kaçıran iki takım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri haline gelmiş durumda Süper Lig. Bundan dolayı Anadolu maçlarından geçen o şampiyonluk artık derbiye kaymış durumda. Bu tip maçlarda her zaman kalecilerin performansı da önemlidir. Livakovic'in yeterince iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Şu anda kurtarış başarısında ligdeki 21 kaleci arasında, süre alan 21 kaleci arasında 19. sırada, yani %58 seviyesinde kurtarış başarısı var. Ortalama %75'tir kalecilikte. %58 oldukça kötü, felaket diyebiliriz. O yüzden Livakovic'in muhteşem bir performans ortaya koyması gerekecek. Hele ki savunmada bu kadar problem varken.
Çok teşekkür ederim Semih, katkıların için ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
Araya gidiyoruz, aradan sonra buradayız.